Ayrım 47.
Ancak büyük bir meşe ağacının arkasına saklandıktan sonradır ki gözlerini Matmazel de Lamolle'ün penceresine doğru kaldırmaya cesaret edebildi. Böyle olduğu halde yine heyecandan titriyordu. Pencere sımsıkı kapalıydı. Julien az kaldı yere düşüp bayılıverecekti. Uzun süre meşe ağacına dayanıp durdu. Sonra sendeliye sendeliye bahçıvanın merdivenini görmeye gitti. Vaktiyle heyhat, şimdikinden bambaşka mutlu koşullar içinde kırdığı halka hala tamir edilmemişti. Çılgınca bir hareketle bu halkayı alıp öptü. Salondan bahçeye, bahçeden salona bir hayli gidip geldikten sonra fena halde yorgun düştü. Bunu ilk başarı saydı ve sevindi. Öyle ya, yorgunluktan gözleri canlılığını kaybedecek ve duyguları belli olmayacaktı. Davetliler yavaş yavaş salona gelmeye başladılar. Kapının her açılışında Julien'in yüreği hopluyordu. Sofraya oturuldu. Nihayet Matmazel de Lamolle de her zamanki gibi kendisini bekletmek adetinden şaşmayarak gelebildi. Julien'i görünce fena halde kızardı. Onun geldiğini kendisine bildirmemişlerdi. Prens Korasov'un tavsiyesi üzerine Julien ellerine baktı. Elleri titriyordu. Bunu görünce kendisi de anlatılmaz derecede büyük bir heyecana kapıldı. Neyse talihi yaver gitti de heyecanı belli olmadı, sadece yorgun olduğu sanıldı. Monsieur de Lamolle Julien'i övdü. Biraz sonra Markiz de ona birkaç söz söyleyip yorgun göründüğü için kendisini kutladı. Julien her an kendi kendine, Matmazel de Lamolle'e fazla bakmamam gerek ama ona bakmaktan çekinir gibi bir tavır takınmam da doğru olmaz diyordu. Başıma o felaket gelmeden bir hafta önce nasıl idiysem yine öyle olmalıyım. Elde ettiği başarıdan haklı olarak memnun oldu ve salonda kaldı. İlk kez olarak Markiz de Lamolle'e karşı ilgi gösteren Julien, onun ahbaplarını konuşturmak ve sohbeti canlandırmak için elinden geleni yaptı. Bu nazik hareketinin ödülünü gördü. Saat 8'e doğru Madame de Fervac'ın geldiğini haber verdiler. Bir aralık Julien ortadan kayboldu ve biraz sonra son derece özenli giyinmiş bir halde tekrar geldi. Madame de Lamolle, Julien'in kendisine karşı gösterdiği saygıdan ötürü memnunluğunu nasıl belirteceğini bilemiyordu. Julien, Madame de Fervac'a seyahatini anlatırken o da hoşnutluğunu bildirmek istedi. Julien, Madame de Fervac'ın yanında gözleri Mathilde'in gözleriyle karşılaşmayacak bir şekilde oturdu. Böyle gayet ustalıkla oturduktan sonra Madame de Fervac'a hayran hayran bakıyordu. Prens Korasov'un hediye ettiği 53 mektubun ilki bu duygu üzerine, yani hayranlık üzerine yazılmış parlak cümlelerle başlıyordu. Madame de Fervac opera bufaya gideceğini bildirdi. Julien derhal yetişti. Chevalier de Boisy'yi buldu. Onunla beraber mabeyin soylularına ayrılmış locaya yerleşti. Bu loca, Madame de Fervac'ın oturduğu locanın bitişiğindeydi. Julien oyun boyunca hep ona baktı. Konağa dönerken içinden, "Bu savaşı günü gününe deftere kaydetmem gerek," dedi. "Yoksa yaptığım hücumları unuturum." Bu can sıkıcı konu üzerinde 2-3 sayfa yazmak için kendisini zorladı ve böylece artık Matmazel de Lamolle'ü hemen hemen düşünemeyecek hale geldi. Doğrusu büyük bir başarıydı. Julien seyahatte olduğu sürece Mathilde onu aşağı yukarı unutmuştu. "Aman canım, nihayet bayağı adamın biri," diye düşünüyordu. "Onun ismi bana daima hayatımın en büyük lekesini hatırlatacak. Usluluk ve namusluluk dedikleri alelade kavramlara dönmek gerek. Bunlardan uzaklaşan bir kadının sonu fenadır. Uzun zamandan beri Marquis de Croisnois ile evlenmesi için yapılan konuşmaları artık bir sonuca bağlamaya karar vermişti. Marquis de Croisnois sevincinden deli gibi olmuştu. Biri gelip de ona Mathilde'in kendisine bu kadar çok övünmesini sağlayan durumun gerçekte kadere boyun eğmesinden başka bir şey olmadığını söyleyecek olsaydı şaşar kalırdı. Ama Julien'i görünce Matmazel de Lamolle'ün bütün düşünceleri değişiverdi. İçinden, "Doğrusunu söylemek gerekirse asıl benim kocam olacak adam bu," dedi. "Eğer gerçekten evlenecek olursam herhalde evlenmem gereken birisi varsa odur." Julien'in kendisine musallat olacağını, bitkin, kederli bir hal alacağını sanıyor, daha şimdiden ona vereceği cevapları tasarlıyordu. Öğle akşam yemeğinden kalktıktan sonra herhalde kendisine birkaç söz söylemeye çalışacaktı. Oysa ne gezer? Julien salondan bir yere kıpırdamadı, bir defacık olsun bahçeye bakmadı bile. Ama böyle davranabilmek için ne kadar çok acı çektiğini Allah'la kendisi bilir. Mademoiselle de Lamolle, ne konuşacaksak bari hemen konuşsak diye düşündü ve bunun üzerine bahçeye yalnız gitti. Fakat Julien yine oralı olmadı. Mathilde salonun camlı kapıları önünde dolaştı durdu. Julien'in Madame de Fervac'ın yanında oturmuş, ona Ren Irmağı kıyılarındaki tepecikler üstünde birer taç gibi yükselip bu kıyılara yücelik veren o viran eski şatoları anlatmakta olduğunu gördü. Julien bazı salonlarda güzel konuşma dedikleri dokunaklı cümleler yapmasını oldukça beceriyordu. Prens Korasov Paris'te olsaydı Julien'le övünürdü. Bu akşam tam da onun öğütlediği gibi geçti. Bundan sonraki günlerde de Julien kendi tutumunu beğeniyordu. Hükümete mensup adamların çevirdikleri bir entrika sayesinde birkaç kişiye cordon bleu nişanı verilecekti. Madame la Maréchale de Fervac da babasının amcasına bu nişanın verilmesini istiyordu. Marquis de Lamolle de kayınbabası için aynı şeyi arzuluyordu. Bu husustaki çabalarını birleştirdiler ve Madame de Fervac, Lamolle konağına her gün gidip gelmeye başladı. Marquis de Lamolle'ün başbakan olacağını Julien ondan öğrendi. Monsieur de Lamolle iş başında bulunan güruh, 3 yılda hiçbir sızıltıya meydan vermeden anayasayı ortadan kaldıracak çok ustaca hazırlanmış bir tasarı öneriyordu. Monsieur de Lamolle hükümeti eline alırsa artık Julien de kendisine bir piskoposluk verileceğini umabilirdi. Fakat onun gözleri artık bu gibi çıkarları görmez olmuştu. Muhayyilesinde bu gibi şeyler belirsiz ve ta uzaklarda bulunan bir hayal gibi canlanıyordu. Kendisini deli divaneye döndüren o dayanılmaz felakete uğradığı günden beri hayatın her çeşit mutluluğu Mademoiselle de Lamolle ile arasının iyi olup olmamasına bağlıydı. 5-6 yıl uğraştıktan sonra kendisini ona tekrar sevdirmeye muvaffak olacağını hesap ediyordu. Kendine o kadar hakim olan, her şeyi temkinle muhakeme eden Julien'in artık tamamıyla pusulayı şaşırdığını görüyoruz. Bir zamanlar ona o kadar üstünlük veren birçok niteliklerinden şimdi kala kala sadece biraz metaneti kalmıştı. Prens Korasov'un verdiği öğütlere, çizdiği plana göre hareket eden ve bundan zerre kadar şaşmayan Julien, her akşam Madame de Fervac'ın oturduğu koltuğun yanında yer alıyor, fakat ona söyleyecek bir tek söz bulamıyordu. Kendisini Mathilde artık şifa bulmuş gibi göstermek için harcadığı çaba yüzünden, ruhunda artık güç diye bir şey kalmamıştı. Bunun için Madame de Fervac'ın yanında olduğu zamanlar sanki hemen hemen cansız bir varlık gibi duruyordu. Hatta gözleri bile insanın son haddine varan fiziksel bir acı içinde kıvrandığı zamanlarda olduğu gibi bütün ateşini yitirmişti. Madame de Lamolle'ün düşünceleri kendisini günün birinde düşes yapabilecek olan kocasının düşüncelerinin aynısı olduğu için birkaç günden beri Julien'i nasıl öveceğini bilemiyordu. 26. Bölüm. Manevi Aşk. Aynı şey Adlen'de de vardı. Hani doğanın açıklayabileceği hiçbir şeyde, hiçbir zaman denge çizgisini aşmayan tavırların sakin, soylu inceliği. Bir mandarinin hiçbir şeyi yeterli bulamaması gibi ya da gördüklerinden büyük bir tat duyduğunu en azından belli etmemesi gibi davranışlardan. Don Juan'dan Şarkı 12 kıta 84. Madame de Fervac, bu ailedekilerin hepsinin galiba birer tahtası noksan diye düşünüyordu. Hepsi de şu dinlemekten başka bir şey bilmeyen küçük rahiplerine hayran. Gerçi dinlemekten başka bir şey bilmiyor ama doğrusunu söylemek gerekirse dinlerken gözleri oldukça güzel. Julien'e gelince Madame de Fervac'ın hareketlerini, kibarlara özgü sadelik dedikleri, gerçekte herhangi güçlü bir heyecan duymak yeteneksizliğinden ileri gelen şeyin mükemmel bir örneği sayıyordu. Beklenmedik bir hareketle karşılaştığı zaman kendine hakim olamamak, Madame de Fervac'ın kendisinden aşağı olanlara karşı azametli bir tavır takınmamak kadar fenasına giderdi. En küçük bir duygusallık belirtisi bile onun gözünde insanı utançtan kızartması gereken yüksek tabakaya mensup birisinin kendi konumuna karşı borçlu olduğu saygıya zararı dokunacak bir manevi sarhoşluk anlamına gelirdi. Onun için en büyük mutluluk kralın son kez ava nasıl çıktığını anlatmaktı. En çok sevdiği kitap Saint-Simon'un anılarıydı, hele soylu ailelerin soylarından bahseden bölümü çok beğenirdi. Julien salondaki ışıkların düzenine göre Madame de Fervac'ın güzelliğini belirtecek yerin neresi olacağını biliyordu. Hemen gidip orada yer alır fakat sandalyesini Mathilde göremeyecek şekilde yerleştirirdi. Julien'in kendisinden saklandığını görerek hayrete düşen Mathilde bir gün mavi kanepeden ayrıldı ve Madame de Fervac'ın oturduğu yere yakın bir masaya yerleşerek iş işlemeye başladı. Julien, Madame de Fervac'ın şapkasının üstünden onu oldukça yakından görüyordu. Tüm kaderine hakim olan bu gözleri böyle yakından görünce önce fena halde korktu fakat sonra her zamanki uyuşukluğundan yine bu gözler sayesinde birdenbire sıyrıldı. Açıldı, konuşmaya başladı, hem de oldukça güzel konuştu. Gerçi Julien Madame de Fervac'a söz söylüyordu ama asıl amacı Mathilde'in ruhunu etkilemekti. Konuşurken o kadar coştu ki Madame de Fervac bir aralık onun ne söylediğini anlamaz oldu. Bu tarzda konuşmak onun gözünde bir yetenekti. Hele Julien akıl edip de bu özelliğini Almanlara özgü o mistik, büyük dindarlara ait ve Cezvitlerin kullandıkları cümlelerden birkaçını harcayarak tamamlasaydı, Madame de Fervac onu derhal bu çağı düzeltebilecek büyük adamlar arasına katardı. Mademoiselle de Lamolle içinden, madem ki o Madame de Fervac'a böyle uzun uzun hem de bu kadar hararetle söz söyleyecek derecede zevksiz bir insanmış, öyleyse ben de bir daha onu dinlemem dedi. O akşam sonuna kadar sözünde durdu ama bu işi pek kolay olmadı. Gece yarısı annesi şamdanını alıp da onu odasına kadar götürdüğü sırada Madame de Lamolle merdivende durdu ve Julien'i adamakıllı övdü. Sonunda Mathilde sinirlendi. Gözüne bir türlü uyku girmiyordu. Fakat aklına bir şey geldi ve biraz sükunet buldu. Demek benim sıfır saydığım bir adamın Mareşal'ın karısının gözünde büyük bir değeri olabiliyor diyordu. Julien'e gelince yapacağını yapmıştı, eskisine oranla daha az mutsuzdu. Gözleri rastgele Prens Korasov'un kendisine armağan ettiği 53 aşk mektubunun bulunduğu deriden evrak çantasına ilişti. İlk mektubun altında şu notu gördü. Bir numaralı mektup ilk görüşmeden bir hafta sonra gönderilecek. Julien geç kaldım diye bağırdı. Madame de Fervac'ı ilk kez olarak göreli bir haftadan fazla oluyor. Derhal bu ilk mektubu kopya etmeye başladı. Bu mektup erdem hakkında bir takım tumturaklı cümlelerle dolu, fena halde can sıkıcı bir din söyleviydi. İkinci sayfaya geldiğinde Julien çok şükür ki yazarken uyuyakaldı. Birkaç saat sonra güneş doğmuş, ortalık iyice aydınlanmış, o hala masanın üstündeydi. Gözlerini açınca birdenbire şaşırdı. Hayatının en acı anlarından biri de her sabah uyandığı zaman mutsuzluğunu hatırlamasıydı. O gün mektubunu hemen hemen gülerek bitirdi. İçinden bu tarzda yazacak bir genç olabilir mi hiç diyordu. Dokuzar satırlık birçok cümleler saydı. Prensin verdiği mektubun yani aslının altında kurşun kalemle şöyle bir not vardı. Bu mektuplar bizzat götürülecek. Atla siyah kravat takmış, mavi redingot giymiş olarak. Mektubu kapıcıya verirken pişman olmuş gibi bir tavır takınılacak. Bakışlar son derece masum olacak. O sırada mektup yazdığınız kadının oda hizmetçilerinden birini görecek olursanız gizlice gözlerinizdeki yaşları siler gibi yapınız. Onunla konuşunuz. Julien bütün bunları noksansız olarak yaptı. Fervac konağından çıkarken içinden yaptığım iş büyük cesaret, oldukça haddini bilmezlik sayılır. Ama ne yapayım, orasını artık Korasov düşünsün dedi. Böylesine erdemli tanınmış bir kadına aşk mektubu yazmak. Bana bu yüzden fena halde hakaret edecek ama vız gelir. Benim için bundan daha büyük bir eğlence olamaz. Doğrusunu söylemek gerekirse benim hoşuma gidecek tek bir komedi varsa o da budur. Evet, kendi kendimi, ben denilen bu iğrenç varlığı kepaze etmek beni hayli eğlendirecek. Bir aydan beri Julien'in hayatında en tatlı anlar atını ahıra bıraktığı anlardı. Korasov ona, kendisine artık yüz çeviren sevgilisine, her ne nedenle olursa olsun katiyen bakmamasını tembih etmişti. Fakat o atın çok iyi tanıdığı ayak sesi, Julien'in bir adam çağırmak için ahırın kapısına kırbacıyla vuruş biçimi, bazen Matilde perdenin arkasından dışarıya bakacak kadar meraklandırıyordu. Müslin perde o kadar inceydi ki, Julien arkasında Matilde'nin olduğunu görüyordu. Şapkasının kenarı altından yan gözle bakınca onun vücudunu fark ediyor, fakat gözlerini göremiyordu. Madem ki ben onun gözlerini göremiyorum, o da benimkileri göremiyor demektir diyordu. Şu halde bu yaptığım şey ona bakmak sayılmaz. O akşam Madame de Fervac ona karşı her zamanki gibi davrandı. Julien'in sabahleyin kapıcısına o kadar masum bir tavırla verdiği felsefi, mistik ve dini düşüncelerle dolu olan o uzun mektubu sanki almamış gibi hareket etti. Bir gece önce rastlantı sonucu Julien'in çenesi açılmış, güzel sözler söylemişti. Matilde'nin gözlerini görebilecek şekilde oturdu. Matilde de Madame de Fervac geldikten sonra mavi kanepeden ayrıldı. Bu hareket her zamanki ahbaplarını bırakıp gitmek demekti. Monsieur de Croisnois onun bu yeni acayipliğini görünce şaşırdı. Onun ne kadar ıstırap çektiğini görünce Julien'in mutsuzluğu eskisi kadar acı vermeye başladı. Hayatında hiç beklemediği bu değişikliği görünce dili çözüldü, bülbül kesildi. Onur denilen şey en büyük erdemlere bile birer tapınak görevi yapan kalplere varıncaya kadar sızarak nüfuz eder. İşte bunun içindir ki Madame de Fervac arabasına binerken içinden, Madame de Lamolle'ün hakkı varmış. Bu genç rahip yabana atılacak birisi değil. İlk günlerde herhalde benden sıkılmış olacak. Doğrusunu söylemek gerekirse bu evde rastlanan her şeyde bir hafiflik var. İhtiyarlık sayesinde namuslu olan bir takım insanlardan başka bir şey göremiyorum. Yaşlanıp kanlarının donmasına oldukça ihtiyaçları varmış. Bu genç adam aradaki farkı sezmiş olsa gerek, kalemi de kuvvetli. Ama korkarım bana gönderdiği mektupta kendisine nasihatlerimle yol göstermemi rica etmesi, aslında kendisinin de henüz anlayamadığı bir duygu olmasın. Mamafi bence insanlar dine bu şekilde bağlanmaya, Tanrı'ya böyle inanmaya başlamışlardır. Onun da hak yoluna gireceğini bana umut ettiren şey, mektupları elime geçen bazı delikanlılarla onun mektubu arasındaki fark oldu. Bu genç rahibin yazısında insanı etkileyecek bir adamın, büyük bir ağırbaşlılığı ve derin bir inancı olduğu inkar kabul etmez. O da Massillon gibi erdem sahibi, iyi kalpli bir adam olacak. Dipnot: Massillon, 1663-1742, en büyük Katolik vaizlerinden biri, duygulu belagatı sayesinde hitabet edebiyatı tarihinde yer almıştır. 27. Bölüm: Kilisenin En Güzel Yerleri. Canla başla çalışmak, yetenekli, değerli olmak, bunlar hepsi boş söz. Hayatta yükselmek istiyor musun? Öyleyse sen de bir şebekeye dahil ol. Telemak. Böylece er geç günün birinde Fransa kilisesinin en güzel mevkilerini kendi eliyle dağıtması kaçınılmaz olan bir kadının kafasında, Julien'in adıyla piskoposluk fikri ilk kez olarak birbirine karışmış bulunuyordu. Julien bunun farkında olsaydı zerre kadar aldırış etmezdi. Şu anda kendi felaketinden başka hiçbir şeyi düşünecek halde değildi. Tersine her şey onun mutsuzluğunu büsbütün artırıyordu. Örneğin odasını görmek bile onun için dayanılmaz bir şey olmuştu. Akşamları elinde şamdanla odasına döndüğü zaman sanki her eşya, her küçük süsleme ona felaketinin yeni bir yanını öğretiyordu. O gün odasına çoktandır kaybettiği canlılıkla girerken kendi kendine "Bugün de kendimi zorlayarak yapmam gereken bir angarya var," dedi. İnşallah şu ikinci mektup da birincisinden daha çok can sıkıcı değildir. Bu ikinci mektup daha berbat çıktı. Yazdığı şeyleri o kadar saçma, o kadar anlamsız buluyordu ki bir an geldi, ne yazdığına bile dikkat etmeksizin kelimeleri kağıdın üzerine doğrudan doğruya kopya etmeye başladı. İçinden, bu mektup Londra'da bulunduğum sırada siyasal bilgiler hocamın kopya ettirdiği Münster Antlaşması'nın resmi evrakından da tumturaklı bir üslupla kaleme alınmış yahu diyordu. Madame de Fervac'ın yazdığı ve ağırbaşlı İspanyol Don Diego Bustos'a asıllarını iade etmeyi unuttuğu mektupları o zaman hatırladı. Araştırdı, onlar da gerçekten aşağı yukarı genç Rus soylusunun mektupları kadar saçmalarla doluydu. Julien artık iyice bunalmıştı, bir şey anlayamıyordu. Çünkü bu yazılara her türlü anlam verilebileceği gibi hiçbir anlam da çıkmayabilirdi. Julien, nereye çekersen çek, hiçlik, ölüm, sonsuzluk vesaire hakkındaki en yüksek düşünceler ortasında gülünç olmanın verdiği o müthiş korkudan başka bir gerçek görmüyorum diye düşündü. Kısaca anlattığımız bu monoloğu Julien 15 gün arka arkaya tekrarladı. Apokalips'in bir çeşit yorumu olan bu yazıları kopya etmek, ertesi gün masum bir tavır takınarak mektubu götürmek, atı ahıra bırakırken Matilde'in robunu görmeyi umut etmek, çalışmak, Madame de Fervac'ın La Mole konağına gelmediği akşamlar operaya gitmek. İşte Julien'in yaşantısının tek düze olayları bunlardı. Dipnot, Apokalips, İncil'de İsa'dan sonraki azizlerin sözlerini kapsayan son bölüm. Bu bölüm mistik ve sembolik sözlerle dolu olduğundan hayli derin ve anlaşılması güçtür. Bunları yazan Saint-Jean'dır. Madame de Fervac konağa Marquise de la Mole'ü ziyarete geldiği zamanlar bu yaşam daha az can sıkıcı oluyordu. Çünkü o geldiği akşamlar hiç olmazsa onun şapkasının kanatlarından birinin aralığından Matilde'nin yüzünü görebiliyordu. Hem çenesi de açılıyordu. Hoş ve duygulu sözleri de yavaş yavaş hem daha çekici oluyor hem de kibarlaşıyordu. Söylediği sözlerin Matilde pek saçma göründüğünü pekala hissediyordu. Ama ne olursa olsun onu konuşmasındaki sesindeki kibarlıkla etkilemek istiyordu. Söylediğim şeyler ne kadar çok yapmacık olursa olsun onun o kadar hoşuna giderim diye düşünüyordu. Bunun üzerine iğrenç bir cesaretle bazı doğa manzaralarını abartarak anlatıyordu.